Kitabın adı Masum Ölüm. Yazarı Nora Roberts. 19. Ayrım. Bölüm 10. Rourke, yazı turada hile yapmayalı çok uzun zaman olmuştu. Yine de hızlı parmaklar ve birazcık dikkat dağıtmak işini gördü. Fini tura dediğinde çocukluğunda ulaştığı o beceri yavaş yavaş geri gelmeye başlamıştı. İhtiyacın olan tarafı bildikten sonra başparmağını paranın kabartıları üzerinde hafifçe gezdirmek, hızlı bir fiske ve yazı eline düşmüştü. Hepsi çok hızlı olmuştu ve Rourke'a göre çok başarılı bir performanstı. Fini sonuç karşısında rahatsız ve biraz şüpheci olsa da anlaşma anlaşmaydı. Oyun hileli de olsa fark etmezdi. "Belki bir iki saat daha beklemeliyiz," dedi Fini, hep birlikte geçici laboratuvarın önünde dururlarken. Rourke'un elinde filtre diski vardı. "Belki biraz daha..." "Tanrım, annelik yapmaya kalkma," dedi Rourke. "Benim nöbetimde başına bir şey gelirse benim canıma okur." "Hey, neşelen, ama yazı gelse ben yine aynı şeyi söylüyor olacaktım. Kemiklerimi kırıp kahvaltı niyetine yerdi. Ve o yazı konusunda..." Fini, parayı fırlatışında hiçbir falso görmemişti ama konu Rourke olduğunda bundan asla emin olamazdı. "Bence tekrar yapmamız gerek. Ama bu kez parayı Baxter atsın." "Bu söylediğinden benim hile yaptığımı düşündüğünü çıkarıyorum. Üstelik parayı kontrol etmene ve yazı mı tura mı olduğunu ilk senin söylemene rağmen. Ama uzun ve güzel bir arkadaşlık tarihimiz olduğundan bunu görmezden geleceğim. Anlaşma anlaşmadır Fini ve bir İrlandalı anlaşmadan yan çizemez." "Beni sakın karıştırmayın." Baxter ellerini güvenle cebinde tutmaya devam ediyordu. "Sonuç her ne halt olursa olsun Dallas çok öfkelenecek. O yüzden gelip aletlerimizi kırmadan önce işe başlayalım. Tanılayıcı elde edersek aletlerimiz sağlam kalır." Jamie cennetteydi. Harika ötesi bir şey yapmaya hazırlanmakla kalmıyorlardı. Bir de durmuş polislerle argo konuşuyordu. "Virüslü bilgisayar hurda ve filtre programı çok karmaşık. Kalkanı indirmen 93 saniye sürecek," dedi Rourke'a. "Eğer indirme devam ederken tanılamaya başlarsan..." "Jamie, acaba bu işte ilk günüm olduğu gibi bir izlenim mi bırakıyorum sende?" "Hayır ama tanılama başlarsa sonuçları da..." "Git başımdan." "Evet ama..." "Jamie, evlat..." Fini elini genç çocuğun omzuna koydu. "Dışarıdan monitörden izliyor olacağız. Adamı oradan taciz edebilirsin." "10 dakika," dedi Rourke'a dönerek. "Bir saniye bile fazla olmayacak. Her yanımda kablolar olacak zaten." "Hayır, 10 dakika, bir saniye fazlası olmaz." Fini'nin çenesi kaskatıydı. "Söz istiyorum." "Pekala, 10 dakika." Fini, mevcut şartlar altında olabildiğince rahatlayarak başını salladı. "Eğer tıbbi tabloda bir değişiklik görürsek anında kapatıp çıkacaksın. Eğer beynimin kulaklarımdan akmasını istediğim gibi bir düşüncen varsa öyle olmadığına temin edebilirim seni." Sonra yüzüne bir sırıtma yayıldı. "Ama eğer öyle bir şey olursa, Eve'in hepinizi yanıma cehenneme yollayacağını bilmek içimi rahatlatıyor." "Bana yumuşak davranacaktır." McNabb gülümsemeye çalıştı. "Engelliyim." "Buna o kadar güvenme. Şimdi eğer biraz çekilirseniz, hepimiz yaşlanıp buruş buruş olmadan önce şu işe başlamak istiyorum." "İşaret vermemi bekleyeceksin. Önce tıbbi çizelgelerine bakacağım," dedi Fini. Kapıda durdu ve Rourke'a baktı. "Slainte, dipnot, sağlığına. Birazdan cinlerimizi yudumlarken söyleyebilirsin." Hepsi çıktığında Rourke kapı kilitlerini devreye soktu. Onların panikleyip tekrar tekrar girip çıkmalarını istemiyordu. Yalnız kaldığında gömleğinin düğmelerini açtı, sonra monitöre bağlı kabloları vücuduna yerleştirmeye başladı. "Aklını kaçırdın değil mi?" diye düşündü. Polisler için çalışmak yeterince kötü değilmiş gibi, bir de lanet beynini onlar için riske ediyorsun. Yaşam gerçekten çok ilginç bir şeydi. Gerçi iş oraya varsa bile beynini ya da hayatını bir laboratuvar faresi gibi kaybetmeyecekti. Masaya geçerek oturdu, Cockburn'un bilgisayarına baktı ve daha önceden masanın altına yerleştirdiği silahı parmaklarıyla hafifçe yokladı. Koleksiyonundan 9 milimetrelik yarı otomatik Baretta'yı seçmişti. Bu ilk silahıydı. 19 yaşında onu kafasına dayamış bir adamdan almıştı. O zamanlar bile yasaklanmış bir silahtı elbette. Ama kaçakçılar o konularda pek seçici olmuyordu elbette. Eğer işler ters giderse her şeyi, koleksiyonun ilk parçası ve sonradan sahip olacağı zenginliklere giden yolda kendisine yardımcı olan bu silahla sonlandırmak epey ironik olacaktı. Bir şeylerin ters gitmesini beklemiyordu. Mümkün olan her önlemi almışlardı ve o önlemleri alanlar da tanıdığı en iyi elektronikçilerdi. Ne kadar küçük olursa olsun her zaman bir ihtimal vardı. Eğer işler oraya varırsa kendi kaderini kendi tayin edecekti. Sonra elini soğuk çelikten çekti ve silah konusunu kafasından uzaklaştırdı. Hayati bulgularına bakıyoruz. Rourke duvardaki ekrana baktı ve Feeney'e başını salladı. Tamam, işin bittiğinde hoparlörü kapat. Çalışırken başımın etini yemenizi istemiyorum. Elini cebine soktu ve şans için küçük gri bir düğmeyi hafifçe sıktı. Aşk için. Evie ilk gördüğünde onun paltosundan düşen bir düğmeydi bu. Tamamdır, başlayabilirsin diye seslendi Feeney. Giriyorum, zamanı başlat. Mary Ellen George, tutuklanması, duruşması ve aklanması üzerine yazdığı kitaptan gelen ve verdiği röportajlar karşılığında talep ettiği paralar sayesinde Doğu yakasındaki dairesinde oldukça rahat bir yaşam sürüyordu. Ölümü de orada olmuştu ama bunun pek rahat olduğu söylenemezdi. Cockburn ve Fitzhugh'un aksine hastalığının belirtileri şiddet içerikli ya da saldırgan olmamıştı. Kendine yatak izni verdiği, günlerce tuvalet aynasının önündeki sıradan ağrı kesicilerden aldığı, sonra daha güçlü sokak versiyonlarını denediği belliydi. Tüm bu süre zarfında telefonlarına bakmamış, kapıya bile cevap vermemişti. İyileşmeye çalışırken mini bilgisayar ünitesini de yatağa almıştı. Aslında ölümünü garantilemiş oldu diye düşündü Eve. Yaptığı son şeylerden biri eski sevgilisini histerik bir şekilde aramak ve yardım etmesi için yalvarmak, kafasındaki çığlıklar hakkında ağlamak olmuştu. Yaptığı en son şey ise ipek çarşaflarını bağlayarak kendine asmaktı. Üzerinde dışkı izleri olan beyaz bir gecelik vardı. Saçları tiftik tiftikti ve tırnakları etlerine kadar çok derinden yenmişti. Yatağının yanındaki masada kanla kaplı mendiller ve bez parçaları vardı. Kanamayı durdurmaya çalışmış diye düşündü Eve ve mühürlü parmaklarıyla bir ilaç şişesini aldı. Patlamak üzere olan bir beyni $10'lık ağrı kesicilerle iyileştirmeye çalışmıştı. Mini bilgisayar ünitesi hala yataktaydı ve her zamanki mesaj ekranı kaplıyordu. Gerçek masumiyete ulaşıldı. Ekranı kayda al Peabody. Kurban George, Mary Ellen. Kadın, beyaz, 42 yaşında. Ceset kurbanın dairesinde saat 14.16'da bina yöneticisi memur Deborah Banker ve 911'i arayan Jay Hipple tarafından bulundu. Mekanın ve cesedin kayıtları tamam teğmen. Pekala Peabody, onu indirelim. Kötü bir işti bu. Çarşaflardan yapılmış ilmiği çözüp bedeni iyice ağırlaşmış kadını omuzlayarak yatağa yatırırlarken her ikisi de konuşmadı. Kurbanın kulaklarında ve burun deliklerinde kurumuş kan izleri var. Göz damarlarının çatladığına dair görsel bulgular mevcut. Kafa ya da yüzde travma izi yok. Boyun bölgesinde boğulma sırasında oluştuğu belli olan morarma dışında başka görünür yara yok. Eve alet çantasını açtı ve bir cihaz çıkardı. Ölüm saati 14.10. Eve uzanarak mini bilgisayar ünitesini kapadı. Bunu delil olarak kaydetsinler, paketleyip ev ofisime gönderilmesini istiyorum. Daha sonra geriledi, yatak odasına uzun ve dikkatli bir şekilde baktı. Diğer kurbanlarla aynı seviyede şiddet sergilememiş. Burada böylece kalıp, vaktinin çoğunu ağrı kesici ve sakinleştirici yutarak, acıyı dindirmeye çalışarak geçirdiği belli. Evi ve kendi görünüşü konusunda biraz dağınıklaşmış. Epey dağılmış ama mobilyalara filan saldırmamış. İnsanlar acıyı farklı şekilde yaşayabilir dedi Peabody mini üniteyi paketlerken. Senin gibi, mesela sen acı orada yokmuş gibi davranıyorsun. Sanki acı şahsi bir hakaret ve defolup kendi yoluna gitsin diye onu görmezden geliyorsun. Bense doğruca ruhani durumlara geçiyorum. Erken çocukluk eğitimim ama o da işe yaramazsa ilaç kullanmak da işimi görür. Ve erkekler, babam ve erkek kardeşlerim mesela mızıldanıp şikayet ederler. Bir erkek hastalanınca direkt bebekliğine dönüyor. Öfke nöbetleri de dahil. Çok ilginç bir body. Yani bilirsin işte, testosteron. Evet biliyorum. Bizim vakalarımızda iki erkekte, Holloway'i de sayarsak üç, acıyı ve yollarına çıkan herkesi ezmeye kalktılar. Ve bu kadın da onu daha geleneksel metodlarla bastırmaya çalıştı. Ama hepsi başarısız oldu, hepsi öldü ve hepsinin yaptığı aynı şeydi. Kendilerine bir sığınak yaptılar. Sığınak mı? Kendi inlerine çekildiler işte. Kendi yuvalarına ya da ona en yakın olan şeye kapandılar. Cockburn kendini dairesine kilitledi. Belki komşusu gelip kapıyı yumruklayıp bağırıp küfürler savurmasa, ölene kadar ya da kendini öldürene kadar o dairede kalacaktı. Eve tekrar çarşaflardan yapılmış ilmiğe baktı. Kendini yok et ve acı bitsin. Eminim virüs bu şekilde programlanmıştır. Fitzhugh kendi inine çekildi ve kendini öldürdü. Holloway, hedef olmayan tek kurban, evi dışında virüse maruz kalan tek kişi, Feeney'in ofisine sığındı. Eğer onu oyalamasaydık sanırım önce Feeney'i öldürecek, sonra da silahı kendine çevirecekti. Cockburn ve Holloway, Peabody başını salladı. O da noktaları birleştirmeye başlamıştı. Hastalığın son aşamalarında başkalarıyla da temas halinde olanlar yani. Eğer yalnız olsalar, Mary Ellen George gibi mi davranırlardı acaba? Kadın kendini yatağa sokmuş, çağrılara bakmamış, kapıyı aldırmamış, sadece kendini öldürmüş. Yaralı hayvan içgüdüsü, sığınağa çekilme dedi Peabody. İnsan doğası, mantıklı, masumiyet savaşçıları için de anlamlı, masumları değil, sadece yargılayıp suçlu bulduklarını ortadan kaldırmak istiyorlar. Minimum zarar istiyorlar güya. Tabii peşinde oldukları davada halkın desteğini istiyorlar. Güya minimum zararlar olsa da o desteği almaya başladılar. Ama devam etmeyecek. Hayır Dallas, verilen destek kesilecektir. Çoğu insanın böyle bir şeyi destekleyeceğine inanmıyorum ben. Peabody cesede doğru kafasını salladı. Daha 200 yıl önce Amerika'da bile meşru infazlar yapılıyordu diye hatırlattı Eve. Meşru olmayanlarsa Habil Kabil'i katlettiğinden beri devam ediyor. Tüm bu cilanın altında Peabody hala gayet ilkel bir türüz. İlkel ve vahşi. Eve Rourke'u düşündü ve iç geçirdi. Adli tıbba gönderilsin. Olay yeri inceleme ekibi gelebilir. Ben şu Hipple'la görüşeceğim. Eve oturma odasının ufak, zevkli döşenmiş çalışma alanına doğru ilerlerken kayıt cihazını çalıştırdı. Kaslı, siyahi genç bir adam başı aşağıya düşmüş, elleri dizlerinin arasında sarkmış halde otururken memur Baker nöbet pozisyonunda başında bekliyordu. Eve baş parmağını kapıya doğru sallayınca Baker başıyla selamlayarak dışarı çıktı. Bay Hipple, genç adam başını kaldırdı. Teni yoğun bir çikolata tonundaydı ama şu anda mide bulantısının verdiği hislerle biraz solgun görünüyordu. Ben hiç, hayatımda ilk kez. Biraz su ister misiniz Bay Hipple? Hayır ben, polis memuru bana biraz verdi ama içemiyorum bile. Size bazı sorular sormam gerek. Ben Teğmen Dallas. Evet, bu sabah Nadine Furs'la konuşurken gördüm sizi. Gülümsemeye çalıştı ancak sonuç sadece dudaklarının titremesi oldu. Nadine çok ateşlidir. Her programını izlemeye çalışırım. Eminim bunu duysa çok sevinir. Eve küçük yumuşak minderli bir sandalyeye oturdu. Bayan George sizi aramış? Evet, bir iki haftadır konuşmuyorduk. Ayrılmıştık, ortak kararla diye ekledi hızla. Kavga, gürültü gibi şeyler olmadı. Sadece birlikte devam etmek istemiyorduk, hepsi bu. Pekala, belki biraz kızmış olabilir. Belki ayrı devam etmek isteyen daha çok bendim ama kavga etmedik. Tamam, belki biraz tartışmış olabiliriz. Eve karşısında sessizce oturmuş dinlerken, genç adam kendi vicdan azabında boğulup arkası arkasına bilgiler vermeye devam ediyordu. Pekala, belki birbirimize biraz bağırmış olabiliriz. Tanrım, onu terk ettiğim için böyle bir şey yapmış olamaz değil mi? Terk etme tam olarak ne zaman oldu Jay? Galiba iki hafta önce ama öyle olacağı belliydi. Yani tamam çok güzel ve seksi bir kadındı ve parası filan da vardı. Ancak ben 24 yaşındayım ve o değil. Bir erkek kendi yaşlarında bir kadın isteyebilir değil mi? Yani doğal sonuçta hem Mary Ellen biraz müdahaleci de olmaya başlamıştı. Stilimi eleştiriyordu filan, anlıyorsunuz ya. Evet, onu son gördüğünüzde farklı bir şey dikkatinizi çekti mi? Farklı mı? Hayır, aynı Mary Ellen'dı işte. Baş ağrısı ya da huzursuzluk gibi bir şeylerden bahsetti mi? İyi hissediyordu. Bir kulübe gittik, muhabbet ettik, güldük. Bir mahremiyet odasına geçtik ve seviştik. Çıktığımızda bir şeyler daha içtik. Sonra beni birkaç kıza bakarken gördü ve kızdı. Tartıştık ve ayrıldık. Ya bugün sizi aradığında? Kötü görünüyordu. Tanrım, burnu kanıyordu ve gözleri kıpkırmızıydı. Ağlayıp bağırıyordu. Ne olduğunu anlamadım. Size ne söyledi? Yardım etmemi söyledi. Daha fazla dayanamadığını söyledi. Başımın içinde bağırıp duruyorlar dedi. Onu sakinleştirmeye çalıştım fakat beni duyduğunu bile sanmıyorum. Sanırım şey dedi, beni öldürüyorlar. Ama öyle deli gibi ağlıyordu ki emin değilim. Biri ona saldırmış olabilir diye düşündüm. Yüzü kan içindeydi. O yüzden 911'i aradım ve buraya koşturdum. Biraz ilerideki köşede Riverside Cafe'de çalışıyorum. Öyle tanıştık zaten. Polisten biraz önce buraya gelmiştim ve bina görevlisine kapıyı açtırmaya çalışıyordum. Sonra polis geldi, yukarı çıktık ve içeri girdik. Sonra onu bulduk. Genç adam yine başını eğdi. Bu sefer dizlerinin arasına kadar eğilip kusmaya başladı. Eve, olay yerindeki işlerini bitirdiğinde morga uğradı. Morris çoktan Mary Ellen George'un beynini çıkarmıştı. Deneyimli bir cinayet polisi için bile steril terazideki gri madde biraz itici bir görüntüydü. Kesinlikle genişlemiş bir beyin dedi Morris. Ama genişletmeyi engin edebiyat eserleri okuyarak ya da diğer kültürleri keşfederek yapmadığı kesin. Ha ha, gerçekten nedenini bildiğini söyle bana. Şunu söyleyebilirim, ön taramalar 42 yaşında sağlıklı bir kadın gösteriyor. Geçmişte sol kaval kemiği kırılmış ama güzel kaynamış. Yüzünde ve bedeninde ufak estetik müdahaleler var, hepsi harika işler. Bedeninin kendine ait olduğuna mı yoksa kimyasal katkılara mı ihtiyacı olduğuna inanıyordu öğrenmek istiyorsan toksikoloji raporlarını beklemen gerek. Bedeni şu anda pek umurumda değil, bana beyninden bahset. 2 saat içinde ölümle sonuçlanacak büyük bir şişme. Benim görüşüme göre enfeksiyon ilk yayılmaya başladıktan sonra geri dönüşü olmayan bir şişme bu ki davaya çağırdığım nörolog diğer beyinler için de bu durumu onayladı. Beyinde herhangi bir yabancı madde, tümör, kimyasal ya da organik bir uyaran yok. Enfeksiyon, daha net bir kelime yok, hala teşhis edilmedi. Harika bir haber bu Morris. Morris parmağıyla ona yaklaşmasını işaret etti. Ellerini duruladı ve ekrana bir görüntü açtı. Burada 50 yaşında bir erkeğin normal sağlıklı beyninin bilgisayarlı taraması. Bir tuşa bastı ve bu da Cockburn'un beyni. Tanrım! Evet, kitledeki genişlemeyi, basınç arttıkça sıkışan yerlerdeki yaraları görüyorsun. Kırmızı alanlar enfeksiyonu gösteriyor. Yayılma, %50'den fazla yayılmış sanki. %58. Bazı kırmızılıklar diğerlerinden daha koyu, daha eski enfeksiyon. İlk başladıkları alanlar olarak düşün. Bu da bize ilk başta optik, görsel bir saldırı olduğunu düşünmeye itiyor. Ve burada işitsel. Yani gördüğü bir şey, duyduğu bir şey neden oldu. Duymuş ya da görmüş olmayabilir, yani kulakları ve gözleriyle. Ama beynin o iki duyuyu kontrol eden loblarına bir bombardıman olmuş. Alt algısal o halde. Muhtemelen şimdiye kadar bulduklarımızla enfeksiyonun çok çabuk yayıldığını ve şişmeyi bölüm bölüm hızlandırmaya neden olduğunu da söyleyebilirim. İşlemin kendi kendini mi devam ettirdiği yoksa daha fazla uyaran mı gerektirdiğini bilmiyoruz. Ama bu aşamalardaki ağrı ve acının dayanılmaz olduğunu söyleyebiliriz. Son anketlere göre insanların çoğu bunun o kadar da kötü bir şey olmadığına inanıyor. Çoğu insan en azından akademik olarak barbardır. Eve ona baktığında Morris gülümsedi. Kanın içinde durmak zorunda kalan sen değilsen ya da kesik kafa senin ayaklarına doğru yuvarlanmayacaksa başları vurulsun demek kolay. Ama o kandan birazı üstlerine sıçradığında polis diye bağırmaya başlanır. Bilmiyorum Morris, bazen de üstlerine yeteri kadar kan sıçrıyor, yeterince tadını alıyorlar ve bir canavara dönüşmeye karar verebiliyorlar. İletişim cihazı sinyal verince cebinden çıkardı. Dallas, Teğmen, yarım saat içinde polis merkezinde medya salonunda olacaksın. Komutanım şu anda morgda baş adli tabiple birlikteyim. Mary Ellen George'un beyin taramasından çıkan ön raporlar üzerine görüşüyoruz. Bu toplantıyı tamamlayıp ekibime rapor vermem gerek eğer mümkünse. Mümkün değil. 30 dakikan var Dallas. Yardımcın olay raporlarını ve ek verileri en kısa sürede ofisime iletsin. Medya için gözden geçirilmesi ve ayrıştırılması gerekecek. Whitney bağlantıyı kestiğinde Morris, Eve'in sırtını sıvazladı. Biliyorum, biliyorum, çok kötü. Vali yardımcısını ve Cheng'i başıma sardılar. Eminim Franco ve Cheng de senin onların başına sarıldığını düşünüyorlardır. Hadi şimdi git ve izleyicilere şehrin senin elinde güvende olduğunu göster. Eğer sana ihtiyacım olmasa bu lafın yüzünden seni tekmelemek isteyebilirdim. 19. ayrımın sonu. Sayfa 173. Devamı 20. ayrımda.